Oysa adımız da
olduğu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Belki ararsın, bir iki de sorarsın, tamam, hayırsız değilsin. Aslında sözün var, tutarsın tutmazsın, gerçi mecbur da değilsin. Bildiğimiz ömrümüze yetmedi ki seçemedik, işte en sevdiğimiz de bizi sevmedi ki göremedik aşkın da kuytusunu. Hayırdan mı yoksa şerden mi gözlerimin içi neden nemli nemli? Seni sevsem mi de bilsem sevmesem mi, geçer mi hayat böyle? Hayırsız değilsin. Aslında sözün var, tutarsın tutmazsın, gerçi mecbur da değilsin. Bildiğimiz ömrümüze yetmedi ki seçemedik, işte en doğrusunu. Sevdiğimiz de bizi sevmedi ki göremedik aşkın da kuytusunu. Şerden mi gözlerimin içi neden nemli nemli? Seni sevsem mi de bilsem sevmesem mi, geçer mi hayat böyle demli demli? Hayırdan mı yoksa şerden mi?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızı sürekli dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Daha önceden konuk etmiştik Sayın Baki'yi. Çok güzel bir konuyu konuşmuştuk. Özellikle çocuk oyunlarından bahsetmiştik. Çocukluğumuza şöyle bir yolculuğa çıkmıştık. Aslında o kadar çok şeyi kaplıyor ki folklor dediğimiz kavram. Biz bugün biraz onu güncelleştireceğiz. Biraz interneti işin içine sokacağız galiba, öyle değil mi? İnternet folkloru diye bir kavram ortaya çıktı. Nedir bu kavram, nasıl ortaya ve neden ortaya çıktı diye soralım hemen.
Evet, öncelikle bütün dinleyicilerimize merhaba diliyorum. Merhaba diyorum ben de. İnternet folkloru diye bir alan ortaya çıktı. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz folklor aslında birazcık yanlış terimleştiği için hani halk dansları bugün hala aklımıza geliyor.
Evet, evet, evet.
Ne yazık ki. Ama halk bilimi dediğimiz alanın bilimsel adı aslında folklor. Yani halk ve lore dediğimiz bilim sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan bir alan. İnternet folkloru da bugün artık internet hayatımızın pek çok alanında kullandığımız bir yöntem, bir araç. Onunla birlikte aslında şöyle düşünüldü. Yani yıllarca folklor sadece mesela köylüleri araştırır. Halk denince akla köylüler gelir ve folklorun araştırma alanı köydür gibi bir algı oluştu.
İnternet de bir köy aslında, değil mi?
Evet, küresel bir köy dediniz.
Yanlış bir kavram olmuyor bir yerde.
Evet, evet, gerçekten çünkü dünya küreselleşmeyle birlikte aslında tek tipleştiği için de bazı şeyler özellikle kültüre de çok yansıdığı için gerçekten küresel bir köye dönüşüyor. İnternette bunun başlıca aslında araçlarından bir tanesi. Çünkü erişimim yani her yerden ve her zaman erişime açık bir alan olduğu için folklor dediğimiz bilim de aslında interneti araştırma alanlarından birine dahil etti. Bu yani 19. yüzyılda folklor bir bilim olarak ortaya çıkıyor ama onunla birlikte hiçbir zaman yani dışarıda bıraktığı bir alan olmadı. Kentler kuruldu, kentleşme başladı. O zaman da şu tartışılıyordu. Hani kentlere taşınıyoruz, artık kentleşiyoruz. Folklorun geleceği ne olacak? Hani köylere gidiyorduk. Köylerden herkes kente yerleşiyor. O zaman artık bizim araştırma alanımız kalmayacak diye bakıldı. Ancak öyle değil. Yani folklor çok güncel bir bakış, yani yöntem aslında, bir bilim dalı. Ve dolayısıyla da kent folkloru ortaya çıktı kentlere yerleşmeye başladıkça. Bugün de internetin de hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte aslında internet folklorunu tartışıyoruz. Netlore diye dünyada terimleşen internet folklorunu tartışıyoruz. İnternet de folklorun yeni araştırma alanlarından bir tanesi.
Evet, peki biz neyi tartışıyoruz ya da daha doğrusu bilim insanları neyi tartışıyor internet folkloru dediğimizde?
Evet, burada aslında netlore dediğimiz alanda etnografik bir araştırma yöntemi var biliyorsunuz. Yani işte bu köylere gittiğimizde ya da alana çıktığımızda, aslında alan araştırması yaptığımızda alanı değişti. Yani bir alan daha katıldı folklorun araştırma alanına. Bu da internet oldu. Burada şunu tartışıyoruz. Yani nasıl değişiyor? Çünkü artık halk tanımı da değişmeye başladı. Yani ortak bir dili, ortak bir unsuru paylaşan iki kişi bile artık halkı oluşturuyor folklorun bakış açısıyla. Dolayısıyla halk tanımının değişmesi aslında internette de bir jargon var. Yani kendi dillerini oluşturuyor internetteki insanlar. Yani araştırmalar aslında şunu da gösteriyor. Yani biz baktığımız zaman oradaki topluluklar gerçek hayatı yansıtan topluluklar. Yani sanal bir gerçeklikten internette söz edebiliyoruz ama araştırma alanı olarak baktığımızda bunun da bazı yöntemleri var. Belki onlardan da kısaca söz edebiliriz nasıl yapılacağına
evet,
dair.
Evet,
Robert Kozinets bunu ilk defa dünyada kullanıyor ve daha çok pazarlama ve markalaşma, marka değeri katma, pazarlama alanlarında, reklam alanlarında aslında daha çok kullanılan bir yöntem. Netnografi dediğimiz. Etnografinin internette uygulanan hali de netnografi.
Ne güzel çeviriyor. İnternet işin içine girince her şey böyle birbirine bütünleşebiliyor.
Evet. Yani netlore dediğimiz alan aslında internet folkloru dediğimiz genel bir araştırma alanı ama netnografi dediğimiz şey aslında bir yöntem. Yani netnografi pazarlama ve marka değeri katma alanlarında çok yoğun bir şekilde kullanılıyor ve ilk defa netnografi yönteminin uygulanması pazarlama alanında oluyor. Ama yani folklor dediğimiz alan günceli de işin içine kattığı için yani araştırma alanı çok geniş olduğu için çünkü kültür çalışılıyor. Ve internet de kendi kültürünü oluşturmaya başlıyor. Tıpkı kent gibi. Çünkü biz sabah kalktığımızda artık telefonumuzu elimize alıyoruz.
Evet, yani evet. Saatin çalmasıyla birlikte.
Evet. Hatta yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar daha yüzünü yıkamadan telefonuyla iletişim kuruyor.
Doğrudur. Yanlış bir ifade değil.
O yüzden de artık orada da kendi alanında bir halk oluşmaya başlıyor. açı, yani toplumsal bir bakış açısını yansıtıyor ve orada topluluklar oluşuyor. Çünkü
gruplaşmalar oluşuyor,
evet,
değil mi?
Evet, yani bunları işte biz sosyal medyadan da takip edebiliyoruz ama onun dışında mesela bazı forumlar var. Toplulukların orada iletişime geçtikleri, birbirlerine yakın hissettikleri, ortak bir dil oluşturdukları
aslında ve kültürü, aynı duyguları paylaşan insanların bir şekilde bir arada kendilerini internet ortamında var etmeleri söz konusu.
Evet, kesinlikle öyle. Bununla ilgili hani bakış açıları da var aslında. Çünkü internet biliyorsunuz yani güvenilir bilgiyi sunduğu kadar aslında güvenilmeyen bilgiyi de sunabiliyor. Yani evet, gerçek bilgiyi de sunmayabiliyor, evet, her zaman. O yüzden bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Ancak bir bakış açısı da şu şekilde. Yani aslında insanlar bir bakıma kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar internette. Çünkü bazen kendi kimliklerini gizleyebiliyorlar.
Göz göze iletişim olmayınca,
evet,
değil mi?
Evet, yani o yüz yüze iletişim ve göz göze iletişim de birazcık değişiyor. Tabii burada aslında karşılaştırma yapıldığında, yani etnografik yöntem ve netnografi aslında çok da karşılaştırılan araştırma yöntemleri. Ama birinin kaybolup diğerinin devam etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani, hı-hı, biz bugün hala etnografik araştırmalar yapıyoruz. Yani alana gidip, alana çıkıp, kentte olsun, köylerde olsun alan araştırmaları yapıyoruz. Hı-hı. Ama bunun yanı sıra internetteki topluluklar, yani halk diyebileceğimiz topluluklar da, hatta Kaan Varnalı'nın da ifadesi şöyledir. Dijital kabileler der, hı-hı, onlara. Ve onlar da bir halk grubu oluşturuyor. Bizim görmezden gelebileceğimiz bir alan değil. Çünkü kültür çalışıyor. Yani folklor bir bilim dalıysa onlar da bunun içine giriyor ve dolayısıyla biz onları da araştırıyoruz.
Peki bu araştırmaların sonuçlarını biraz konuşsak, neler çıkıyor bu araştırmadan?
Folklor alanında yani anlatacak olursak aslında örneğin pek çok alanda bu yapılabilir ama değişimi görebiliyoruz. Yani bugün artık gençler gerçekten çok farklı bir aktarım oradan sağlanıyor. Bazı alanlarda. Yani biz eskiden işte dedemizden, ninemizden dinlediğimiz ve öğrendiğimiz şeyleri bugün gençler, evet, biraz internetten dinleyebiliyorlar. İnternetten öğrenebiliyorlar.
Evet, çoğu zaman kulaktan öğrenirdik, değil mi? Bize anlatılan masalları biz bizden sonrakilere aktarırdık. Onları hiç hani kaleme almazdık ama şimdi doğrudan doğruya hem yazıyı okuyoruz hem görselini görüyoruz. Bir de sözlü olarak yazıyla iletişime geçiyoruz. Aslında çok farklı bir alan.
Evet, çok farklı bir alan ve çok da farklı alanlarda kullanılabiliyor. Yani şöyle örnek verebilirim. Mesela pazarlama sektörü bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Biz folklor alanında, yani netlor alanında daha yeni yeni Türkiye'de araştırmalar yapılmaya başlandı. Aslında çok da yeni değil, yani belki 8-9 yıldır bu araştırmalar yapılıyor ama pazarlama sektöründe daha eski araştırmalar var bununla ilgili. Çünkü gerçekten, yani örneğin bunun kahveyle ilgili yapılmış bir araştırma var ama hani herkes farklı kahve markaları, hani isim vermek istemiyorum ama hani insanlar onları neden tercih ediyorlar? Mesela bazıları uzun süre o alanlarda oturabildiği için ve kimse rahatsız etmediği için tercih ediyor. Bazıları diyor ki ben kendim gidip almak istemiyorum. Kahvem bana ikram edilsin istiyorum. O yüzden bu markayı tercih ediyorum gibi. Hı-hı. Hani hem marka değeri oluştururken biraz daha üstüne gidilebilecek yönleri, markanın öne çıkan ve zayıf kalan yönlerini tespit etmek açısından, hı-hı, pazarlamada çok iyi kullanılıyor. Burada biraz da şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında etnografik araştırmadan çok da farklı değil. Yani baktığımızda, evet, netnografik araştırma yaparken de önce bir hazırlık yapmak gerekiyor. Yani düşündüğümüz gibi, mesela işte bir ben netnografik çalışma yapıyorum diye sadece sayfaları incelemek aslında netnografik bir çalışma olmuyor. Evet. Yani akademik ve bilimsel bir çalışma olmuyor. Ama tıpkı etnografide olduğu gibi önceden bir hazırlık yapmak gerekiyor. Yani hangi soruları soracağız? Bizim araştırma yapacağımız kimler olacak? Hangi gruplar ya da hangi kişiler? Bunların gerçek kimlikleri dışında isimler kullanıyor olabilirler. Ama biz hangi topluluğa yöneleceğiz?
Yaş grupları da önemli olsa gerek.
Evet, yani yaşa da tabii işte internet bize bazı şeyleri, cinsiyetini bile.
Doğru. Doğru olmayan yaşlar, doğru olmayan kişilikler de sunabiliyor ne yazık ki.
Evet, ama hani bilginin genel geçer olduğunu varsayarak ve dediğim gibi hani yapılan araştırmalara bakarak güvenilirlik sorunu da var bununla birlikte. Ama şuna da bakmamız gerekiyor ki yani biz oradan aldığımız verileri kullanabiliyor muyuz? Yani verileri toplamamız gerekiyor ikinci adımda ve onları analiz etmemiz gerekiyor. Burada araştırma etiğimiz de çok önemli. Hı hı. Yani biz kendi araştırmacı kimliğimizi de gizlemememiz gerekiyor. Ben hani araştırmacı değilim, sizden biriyim diye de hareket etmemek gerekiyor.
Yani aslında yalana başvurmamak gerekiyor. Evet. Bu da bir çeşit, çünkü kendini saklamak da aslında yalan olmuş oluyor.
Tabii
değil
ki.
Mi? Doğruluk çerçevesinde düşünülecekse eğer bir araştırma, kesinlikle her şey açık olarak sunulmalı ve açık olarak alınmalı.
Aynen öyle. Yani biz o gruba üye olduğumuzda bile aslında o kimliğimizi gizlemememiz gerekiyor. Yani gerçek adımız olmayabilir belki ama araştırmacı kimliğimizi yani araştırma etiği açısından bu çok önemli, gizlemememiz gerekiyor. Sonra da elde ettiğimiz verilerin analizini yapmamız çok önemli ve o analizin doğruluğunu üye kontrolleriyle birlikte, yani tekrar, hatta burada mesela farklı iki telefon markasının kullanıcılarının bir işte sohbette toplanıp karşılıklı diyalog haline geçirilmeleri ve hani artılarının ve eksilerinin değerlendirmeleri gibi yöntemler var. Bunlar marka açısından çok önemli. Ama biz internet folkloru açısından bakacaksak, biz daha çok hani kültür nasıl değişiyor, İnternet kendi kültürünü nasıl yaratıyor, bunları gözlemliyoruz. Örneğin benim yaptığım çalışmalardan bir tanesi sözlükler üzerineydi. Bu katılımcı sözlükler dediğimiz ve çok fazla internette gençlerin kullandığı ve artık hani internette bir şey ararken ilk başvurulan, evet, yer haline gelen.
Zaten ilk onlar çıkıyor, evet. Normalde arama motoruna girildiğinde bir kişiyi arıyorsunuz. O kişinin adını yazdığınızda ilk olarak o sözlükler karşımıza çıkıyor. Sözlüklerin evet bilgi verici yanları çok fazla ama aynı zamanda çok fazla yanlış ve olumsuz cümleler içeren ne yazık ki bilgilere de ulaşılıyor. Tabii herhalde bunu araştırıyorsunuz siz,
evet,
de öyle
çok
değil mi?
Haklısınız. Yani hani argo kullanımı çok, evet, fazla. Ama işte onlar da aslında kendi...
Kültürün bir parçası. Yani internet kültürünün diyeyim daha doğrusu.
Evet, yani günlük hayatımızın da bir parçası aslında. Ama onlar da işte kendine ait bir jargon yaratıyorlar gerçekten. Yani mesela okuduğumuzda artık dil birazcık değişiyor. Kullandıkları atasözleri, deyimler, bunlar biraz daha değişiyor. Mesela şu anda gençler arasında mavi ekran vermek diye bir ifade ortaya çıkmış.
Neymiş o? Ben bilmiyorum. Demek ki şimdi gençliğimiz sorgulamaya başlayacağım, mavi ekran vermek. Hemen öğrenelim.
Evet, yani bir şeyler anlamadıklarında hani internet ve telefon mavi ekrana dönüşürse, evet, hani evet, onlar da işte arkadaşım mavi ekran verdi diyorlar.
Yani anlamadım demek,
evet,
istiyor.
Anlamadıklarında böyle bir ifade. Yani bu tarz sözlü kültür üretiyor, hı-hı, internet bir açıdan. Ve baktığımızda hani artık aktarım biçimleri de değişmeye başlıyor. Yani çocuklar özellikle interneti kullanmaya başladıktan sonra oradan veri elde etmeye, oradan kaynak üretmeye başlıyorlar ve aktarım birazcık daha internete kayıyor. Bu tarz yeni alanlar ortaya çıkıyor. Güvenilirliği her zaman tartışmalı. Dediğim gibi bunun üzerine yapılmış pek çok araştırma var ama internet asla güvenilmez bir mecradır ve kullanılmamalıdır gibi bir yaklaşım zaten günümüz dünyasında pek kabul edilebilir bir şey olmaz. Ve dediğim gibi yani bazı araştırmalarda gerçekten insanların orada kendini normal alan araştırmasından daha rahat ifade ettiklerini gösteriyor.
Evet.
Dolayısıyla zaman ve mekan kavramını da dönüştürdü aslında internet. Yani artık zamansız alan araştırması yapabiliyoruz. Yani biz alana çıkarken öncelikle mesela...
Akşam 7 oldu artık bütün her yer kapalı, biz artık bu saatten sonra araştırmayalım deme gibi bir şansımız,
evet,
yok.
Yok, yani mesela özellikle yaz dönemlerinde köylere gidip alan araştırması yapamıyoruz. Çünkü insanlar tarlada çalışıyorlar, evet, ya da işte kentte artık mesela 5'ten sonra mesai bittiyse oralarda çok fazla kaynak kişi bulamayabiliyoruz. Ama internetin bir yönü de gerçekten zaman kavramını dönüştürdü. Hı hı. Yani gece 12'de de biz o grubun kendi üyeleriyle iletişime geçebiliyoruz.
Hı hı. Siz şu anda bu çalışmayı nasıl yapıyorsunuz tam sistemsel olarak?
Yani biz işte sorularımızı hazırlıyoruz. Önce araştırmamızın tabii ki hani konusu önemli bizim için. Evet. Neyi araştıracaksak ona bakıyoruz. Mesela ben sözlüklerle yaptığım, evet, çalışmada, evet, önce katılımcı sözlüklerden hangilerini kullanacağımı belirledim. Ondan sonra neyi araştıracağımı, sadece sözlü kültür üzerine odaklanmıştım. Sözlü kültür ürünlerinin nasıl değiştiğine bakmak üzerine. Sonra sorularda belirlendikten sonra verileri topladım. Ve burada mesela yine iki türlü yöntem kullanabiliriz. Katılımlı gözlem ya da katılımsız gözlem adını verdiğimiz. Yani, hı-hı, biz o grubun içine dahil olabiliriz. Ya
dışarıdan
da, evet, dışarıdan da gözleyebiliriz ne tür değişiklikler olduğunu. Hı-hı. Verileri topladıktan sonra da verilerin analizini yapıyoruz. Orada ne sonuçlar ortaya çıkıyor? Üye kontrolü gerçekten folklor alanında çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Çünkü bizim için iki kişi dediğimiz halk dediğimiz durumu bile, yani şeyi, topluluğun bile kendi ürettiği kültür bizim için değerli. Yani bütün kültürler bizim için çok değerli. O yüzden de biz sonuca bakarken hani onun analizinde hepsinin değerli olduğunu bilerek analiz ediyoruz.
Ve hissettirerek evet, belki de evet, kendinizi orada tanıtıyorsunuz. Çünkü çok teşekkür ediyoruz Sayın Baki, katıldığınız için, aktardıklarınız için. Netlor hayatımıza giren yeni kavramlardan ama gerçekten aslında yıllar önce girdi. Belki bunun araştırmaları yavaş yavaş yapılmaya başladı ama çok güzel çıktılar. Mutlaka elde edeceksinizdir. Emeklerinize evet, sağlık, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki stüdyo konuğumuzdu. İnternet folklorunu konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kuşun kanadını üfledik selamımızı, gönderdik uzak diyarlara. Şarkılarımız hasretin kalp çarpıntısı. Dağlar, yollar, denizler açtı sesler, sesimiz. Dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, tek isteğimiz. Biz burada ama bir nefes kadar yakınız. Sesimize ses verin, çoğalalım, çiçekler açsın yüreklerimizde. Çünkü sıcacık bir dost sesidir hayatın sesleri.
Sallaya sallaya bu aşkın mendilin, ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedim bilmedim vallahi senden başkası. Cama çıkmış el sallar, bir havalar havalar. Ben de mevsim kışken oy, onda bir yazlar yazlar. Taramış saçlarını, boyamış dudaklarını. Beni almazsan eğer vallah, vallah sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya bu aşkın mendilini, ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Aşkımın sofrasını sermişim kapınını, anamın gül bohçasını. Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar. Anam almazsa bu gidişle vallahi sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya bu aşkın mendilini, ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Sallaya sallaya bu aşkın mendilini, ömrüm tükendi ah, bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi bilmedi vallahi senden başkası.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci bizlerle birlikte. Sayın Değirmenci, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim efendim davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü hepimiz artık bilgisayarın başındayız. Tabii. Hepimiz bilgisayarda işlem yapıyoruz. Gerekirse parasal işlemlerimizi yapıyoruz. Bankacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ama tabii işin bir de güvenlik kısmı var ki biz siber güvenlik dediğimizde evet kelime olarak biliyoruz. Ama şunu da kelime olarak çok iyi biliyoruz ki bazen o güvenlik zırhları delinip hacker ismini verdiğimiz şahıslar bizim ne yazık ki o güvenlik sınırlarımızın ardına geçiyor. Evet. Kimdir bu hackerlar? Niye yaparlar bu işi? Lütfen anlatır mısınız?
Şöyle örnek vereyim. 1986 yılında adı The Mentor olan bir insan bir manifesto yayınlıyor. Diyor ki ben hackerım diyor. Ama ben kimim biliyor musunuz diyor. Benim dünyama girin diyor. Ben ilk okul okurken öğretmenler sürekli bana bize ödevler verirlerdi. Ben kafadan yapardım. Sonra ödevi yapmadığım için bizi fırçalarlardı. Sonra geliyor benim önüme bakıyor. Hadi yazsana diyor. Ama ben zaten yapmıştım diyor. Her zaman için lanet olası çocuklar diye öyle güzel güzel yazmış. Ben bir hackerım. Sonra bir gün elime bir bilgisayar geçti. Ve hiçbir zaman beni suçlamıyor. Eğer bir şeyler yapıyorsam o benim hatamdır. Bundan da emin oluyorum. Ve ben o dünyayı keşfettim. İşte benim dünyam bu. Gelin benim dünyamı anlayın diyor. Aslında hackerlık hep böyle saldırgan ya da illegal işler yapan adam olarak düşünüyoruz ama hackerlık köken olarak kökende meraklı olan insan demek. Kurcalamayı seven, yeni şeyleri keşfetmeyi seven insan demek. Ama tabii ki kavramsal olarak başkalarının bilgisayarlarını ele geçiren, başka sistemlere izinsiz dalan insan olarak tabii ki kendini göstermiş bir kavram. Buradaki soru da insanlar neden bir başkasının ya da bir sistemin içerisine girmek, izin almadan girmek isterler? Burada da çok farklı motivasyonlar doğal olarak var. Eski hackerları düşündüğümüz zaman aslında yine merak kökeni. Acaba şunu yapabilir miyim? Acaba şuraya girebilir miyim? Bir bankanın sistemine girebilir miyim vesaire gibi. Aslında temelinde yine de banka bile olsa maddi olarak çok fazla çıkar olmayan insanlar. Ama zamanla ve bireysel, bütün bu işlemler bireysel meraklı olan etkinlikler. Ama zamanla motivasyon farklılaşmaya başlıyor. Çünkü işte bir kere ün kavramı giriyor. Yani o dünyada, karanlık dünyada ünleniyor kendi şeyiyle. Şöyle bir kavram vardır yine, indeks atmak denen bir kavram. Başka web sitelerine gidip işte hacked by XXX falan diye kendisini yazdırmak ve onu işte Zone H diye bir site var. Orada da işte bakın ben buraları ele geçirdim diye yayınlamak
ben ne
bir
büyük
prestij. Tabii ki kesinlikle bir prestij var. Ama bunlar bence yine de masum tarafları eskisi. Ne zaman bu değişti? Ne zaman hackerlık ya da bilgi güvenliği sibere dönüştüğü bir yıllar oldu. Yaklaşık 2005-2010 arası.
Siber nedir o zaman? O kavramı siber, da öğrenelim.
Siber aslında çok hackerlıkla ilgili değil. Siber uzay dediğimiz kavramla. Kara, deniz, hava gibi. O bir uzay tanımı aslında. Dijital uzay diyebiliriz siberin aslında karşılığına. Bir siber güvenlik de artık onun tam bir kavramsal olarak kullanımı oldu. Benim kastettiğim gündelik yaşamda siber kelimesi hiç geçmezdi. Yani bilgi güvenliği kavramı hep gündemdeydi. Ben 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Yeri geldi 10 bin bilgisayardan oluşan sistemleri yönettim. Ama o zaman hep bilgi güvenliği derdik. Sonra zamanla bir baktık herkes siber kelimesini kullanmaya başladı. Neden? Çünkü saldırganlar değişti. Saldırganlar bireysel olmaktan çıkıp örgütlü yapılar olmaya başladı. İşte para için bir araya gelen ciddi örgütlenmeler oluyor ama daha da çok
amaç dolandırıcılığa döndü sanıyorum biraz da.
Bilgi çalmak. Arkasında bir çoğunluğunda devletsel yapılar olmaya başladı. Çünkü siber istihbarat dediğimiz olay ortaya çıktı. Ondan sonra ekonomik anlamda birçok şirket için de bu çok şey. Başka ülkelerin ya da başka şirketlerin yaptığı çalışmaları çalmak, yeri geldiğinde bankaları çalmak ve en önemli girdilerden bir tanesi de tabii ki kripto para kavramıyla birlikte fidye yazılımların ortaya çıkması ve dolayısıyla ele geçirilen bilgisayar üzerinden nasıl desem verilerin onun işlemci gücüyle para üretme ya da o bilgisayara işte şifreleyerek ondan sonra zorla para isteme, yani Bütün sistemler çöküyor.
Şifreleniyor. Mecbur kalıyorsunuz.
Açmamı istiyorsanız işte Bitcoin'le ödeme yapın gibi konular var. Tabii burada konuyu biraz daha anlama açısından zararlı yazılım türlerini de biraz anlamak lazım. Şimdi genelde sadece virüs deniliyor ve her şey o gibi düşünülüyor. Zararlı yazılım dediğimiz şeyler aslında sadece virüsler değil. Virüs bizim teknik terimsel olarak konuşacak olursam bir kullanıcının bir şekilde tıklamasıyla ortaya çıkan ve kendini kopyalayan zararlı yazılım türü demek. Ama bunun dışında mesela solucan dediğimiz bir zararlı yazılım türü var. Hı hı. Örneğin bir ağ üzerinde bir protokolde bir açıklık var ve oradan tık tık tık kendiliğinden yayılan bazı zararlı türler var. Bir kullanıcının etkileşimine ihtiyaç duymuyorlar. Bunlar çok riskli. Hatta bunların bir tanesi ilk çıktığında Milworm'du galiba. Neredeyse nükleer santrallerin falan durmasına neden olacaktı. Hmm. Zararlı yazılım türlerinden bir kısmı ise özellikle bilinçsiz kullanıcıları hedef alan ve onların bilgisayarlarını gizlice ele geçirip zombileştiren zararlar oluyor. Bunlar kendi aralarında birbirleriyle görüşüyorlar ve asıl komuta kontrol bilgisayarı dediğimiz bir ana sunucu bilgisayara bağlanıyorlar. Ve o ana sunucu bilgisayar üzerinden direktif alıyorlar. Şöyle yani milyonlarca ya da milyarlarca bilgisayara sinmiş minik zombi yazılımları düşünün. Peki ne yapıyor bu? Amaç ne? Zamanı gelince dinliyor. O komuta kontrol bilgisayarından direktif geliyor. Şu adresi gidin saldırın. Paket gönderin yoğun bir şekilde. Bu ise aynı anda çok büyük bir trafik gittiği zaman da ne oluyor? Hizmet dışı bırakma saldırısı dediğimiz saldırı meydana geliyor. Yani o sistem işlemez hale geliyor. 2016 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Rusya üzerinden genelde nesnelerin interneti denen çok popüler bir konu var. Yani artık her şey bir IP, internet adresi almış durumda. IP kamera dediğimiz kameralar, hatta buzdolabının bile artık akıllı sistemlerde IP'si var, televizyonların var. Bunların içerisine zararlı yazılım gömmüşler. 14 milyar tane cihazdan, bakın bilgisayar değil, cihazdan Amerika'daki bir internet posta hizmeti bilgisayarına, sistemine saldırı düzenlediler ve 1-2 günde 7 milyar dolarlık zarar verdirdiler. Hani bunu normal standart insanlar hiç fark etmedi doğru düzgün ama böyle inanılmaz bir dünya var. Bunun da anlamı şu, artık ufak bir çocuktan, çünkü her günümüzde artık öyle bir hale geldi ki tabletle birlikte 3 yaşındaki çocuk, kız çocuğu, erkek çocuğu savunmasız bir şekilde teknolojiyle iç içe. Yani bir sapık çocuk istismarcısına da denk gelebilir. Ondan tutun yetişkin bir insana kadar, çünkü hepimiz cep telefonu ya da başka bilgisayar üzerinden bankacılık işlemleri yapıyoruz ya da kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kurumsal yapılara kadar, özel şirketlere kadar, kamu yapılarına kadar hepsi aslında risk altında.
Evet.
Bütün bunların anlamı ne? Bunların aynı zamanda sistematik bir şekilde profesyonel gözle gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu da bilen insan sayısı az, dolayısıyla ayrı bir konu aslında. Bir kavram var, duyulmuş olabilir, sızma testi denen bir kavram var. Ya da genelde pen testi deniliyor, penetration test, pen test, sızma testi. Bu şu demek, biz hizmet verdiğimiz kurum ya da firmaya gidiyoruz ve bir hacker gözüyle saldırıyoruz.
Bakalım ne kadarını ele geçirebileceğiz, evet, o sistemi.
Hatta bu 3 aşamalı oluyor. Birinci aşamada buna siyah kutu testi diyoruz. Bize hiçbir bilgi vermiyor. Yani sadece gelin bizi hackleyin diyor. Biz dışarıdan özellikle web, internet üzerinden ulaşılabilecek web sitesi ve diğer hizmetlere saldırıyoruz. Ve özellikle de tabii oradaki birinci hedefimiz kuruma ait veri tabanları oluyor. Verilerini çalmak oluyor. Ardından gri kutu testi aşaması geliyor. Fiziksel olarak o kuruma gidiyoruz ya da o firmaya. Kabloyu takıyoruz ya da kablo sağdan bir şekilde onların ağına bağlanıyoruz ve o yetkilerle biz neler yapabiliyoruz onu görüyoruz. Burada da şunu vurgulamak isterim. Son 2 yıldır sürekli ben sızma testi yapıyorum. İrili ufaklı birçok firma ve kurumla yaptım. Ufacık yani 5-10 bilgisayardan oluşan sistemler dahil içine giremediğim hiçbir sistem olmadı.
Yani aslında bu kadar kolay.
Kolay.
İşin sanıyorum en ürkütücü yanı hani bunun bu kadar kolay olması. Peki ne yapılabilir hem bireysel olarak hem kurumsal olarak ne yapabiliriz?
Bireysel olarak farkındalık eğitimleri oluyor. Bunun hem internette oluyor hem dinleyicilerimiz bir kurumda çalışıyorlarsa bununla ilgili farkındalık programlarına katılmalılar ya da en azından kendi bilgi işlem yöneticilerine iletip biz bununla ilgili bilgilenmek istiyoruz diyebilirler. Bunun dışında internette de var aslında hani kişisel güvenlik nasıl sağlanmalı ile ilgili. Burada söyleyeceğim çok basit bir şekilde güvenmediğiniz hiçbir kaynaktan dosya indirmeyin kolay kolay. Ama birçok defa farkında bile olmuyorsunuz. Bir de tek saldırı bireysel açıdan bu tarz bilgisayarınızı aslında yönetici yetkisiyle çalıştırmamak da çok önemli bir.
O ne demektir?
Genelde bilgisayarlarımızı açtığımızda biz her türlü yetkiyle kullanıyoruz. Yani orada bir işletim sistemindeki herhangi bir dosyayı değiştirebilecek, yapıyı değiştirecek yetkiyle çalıştırıyoruz. Ama ikinci bir kullanıcı yaratıp o kullanıcıyla oturum açmak aslında daha güvenli. Çünkü bir zararlı yazılım inse bile kendini yüklemek isteyecek. Yüklemek isterken sahip olacağı yetkiler kısıtlı olursa etkisi de kısıtlı olur. Öyle söyleyeyim. Genelde siber saldırıların zaten yapısında aşamalıdır. Önce bir bilgisayara girer. Ondan sonra asıl daha güçlü zararlı yazılımı o biraz önce bahsettiğim gibi komuta kontrol sunucusundan ya da başka bir yerden indirerek daha da yaygınlaşmaya çalışır. Ve kurum içerisinde ya da o firma içerisinde yayılmaya çalışır. Böyle bir akış vardır. Eğer kullanıcılar yönetici yetkisine sahip olmazsa kolay kolay bunlar kendini gösteremezler. Bu çok önemli bir etken.
Peki ev bilgisayarında nasıl olacak?
Ev bilgisayarında da aynı.
Hani insan şunu anlayamıyor. Benim evimdeki bilgisayarım kendim internete giriyorum, yazı yazıyorum. Bir hacker neden benim evimdeki bilgisayara girmek istesin?
Çok şöyle hani paranoya da oluşturmak istemem insanlarda. Birileri sürekli bizi hacklemeye çalışıyor. Öyle bir dünya zaten yok. Özellikle bireysel insanlara karşı da çok kolay kolay olmuyor. Orada gelen en büyük saldırılar türleri oltalama saldırısı dediğimiz İngilizce phishing deniliyor. Sahte bir web sitesine yönlendiren ve farkında olmadan sizin kullanıcı adı ve şifrelerinizi çalan saldırılar oluyor. En popüler yani saldırıların şu anda %90'ı bu. Buradaki kritik saldırılardan bir kısmı şöyle. Mesela siz giriyorsunuz ve orada reklam var. Banka reklamı işte ya da başka bir şey reklamı. Size bir özel bilmem ne kredi diyor. Ya da ücretsiz bilmem ne de kuponu diyor. Tıklıyorsunuz. Farkında olmadan siz mesela X bankasına gittiğinizi düşünürken aslında nasıl örnek versem bir kağıt bankası diyeyim mesela. Kağıt yerine sonu değil olan kağıt.com gibi gidiyor. O bank yani yanlış adrese gidiyor ama siz fark etmiyorsunuz. Sitenin görünümü de tamamen aynı oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Zavallı kurban orada kullanıcı adı ve şifresini giriyor. Hemen o esnada birisi girdiği zaman o hacker, işte bunlar siyah şapkalı hacker dediğimiz aslında temelinde hırsız bunlar. Giriyor ve kendisine uyarı geliyor. Bak birisi geldi diye.
Ortaya düştü.
Tabii hemen o da bilgisayarın başına geçiyor ve aynı bankaya giriş yapıyor. Neden? Zamanlama neden önemli? Çünkü daha sonra kurbana SMS geliyor. Değil mi?
Evet.
O esnada saldırgan ve kurban SMS bilgisini aslında yine sahte yere giriyor. Farkında değil. Bu esnada saldırgan da alıyor. O SMS'i de oraya giriyor gerçek anlamda. Sanki kendisiymiş gibi. Ve diğer tarafın bütün banka hesabına girmiş oluyor.
Evet.
Bu tarz saldırı yöntemleri çok fazla. Dolayısıyla insanlar nasıl saldırdığını bilirseniz kolay kolay da bu tarz şeylere de düşmezsiniz ama biraz bilgilenmek gerekiyor gerçekten. Yani şu anda maalesef teknolojinin getirdiği her nimet aynı zamanda risk getiriyor.
Tabii.
Yani şu anda manav amcanın bile elinde cep telefonu var. Nereden bilsin adam böyle birilerinin oltalama saldırısı yapacağını, işte sahte web sitelerini yönlendireceğini. Oluyor tabii bu tarz şeyler. Bir de akıllı telefonlar üzerinden indirdiğimiz uygulamalar da çok ciddi bir risk teşkil ediyor.
O aplikasyon ismini verdiğiniz
uygulamalar. Çünkü arka planda ne yaptığını bilmeyebiliyorsunuz. Bazen uygulamalar ne bileyim işte sadece size günlük basit bir oyun olsun mesela. Tavla oyunu gibi bir şey olsun ya da bir şey herhangi bir şey olması gerekirken bakıyorsunuz sizin SMS bilgilerinizi ya da kritik dosya isimlerinizi her şeyi okuma yetkisi istiyor. Mikrofona yetki istiyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir aplikasyon gereksiz yere çok fazla yetki istiyorsa
Bunda bir sorun vardır.
Evet.
O aplikasyonu sildiğimiz anda ondan kurtulmuş oluyor muyuz?
Kurtuluruz. Evet. Ama mühim olan o yetkiyi hiçbir zaman vermemek. O, çünkü o bilgilerin çalınması son derece kolay.
Ama işte o yetkiyi vermeden de o uygulama inmiyor cep telefonuna. Biz de iyi tamam neyse cep telefonuna indirmek istediğimiz bir uygulamaysa mecburen hepsini vermek durumunda kalıyoruz.
Çok güvenilmeyen uygulamaları ben tavsiye etmem açıkçası. Tabii ki mesela bir ne bileyim dünyaca bilinmiş bunlar için demiyorum zaten ama...
Basit. Ya da örneğin bir uçakla ilgili evet. bir aplikasyondur tabii. ya da tabii. bir tren.
Tabii. Onlar önemli. Günlük yaşam ve kaynağı kurumsal evet. olanlarda risk yok. Ama kimin yaptığı belli olmayan biraz hani soru işaretli şeyler olabiliyor. Özellikle onları kastediyorum evet. ben.
Biraz da devletin bilgisayarları için konuşalım. Yani devletin bilgisayarları derken kurumsal bakış açısı ve neler yapılabileceğine evet. ilişkin devlet neler yapabilir?
Aslında şöyle... 2013'lü yıllardan itibaren Türkiye'de hem devlette hem kamuda çok ciddi bir uyanış ve yapılanma oldu bu alanda. Hı hı. 2013'lü yıllarda ilk defa bir Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir bildirge yayınlandı. Onun üzerine çok ciddi adımlar atıldı. Hı hı. Bunlardan en önemlisi zannediyorum BTK bünyesinde Ulusal Siber Olay Müdahale Merkezi'nin kurulması. USOM diye. Hı hı. Ve bunlara bağlı da yine siber olay müdahale ekipleri yapısının oluşturulması. Bu ne demek? Şimdi örneğin ABC Bakanlığı var. Ve birileri yurt dışından birileri ABC Bakanlığı'na bir zararlı yazılım gönderdi. Hı hı. Biraz önce dediğimiz gibi oltalama saldırısı. Ve çok ilginç yöntemler kullanıyor. Hiç kimsenin bilmediği garip yöntemler kullanmışlar.
Aslında bir şey diyeceğim. Bu bayağı zeka da isteyen bir şey. Kesinlikle. Ve bilgi isteyen bir şey. Yani hani bilgisayar mühendisi mi olmak gerekir ya da yazılım uzmanı yüksek mühendisi mi olurlar. Yani aslında yaptıkları iş bayağı da altyapı gerektiren tabii. bir iş.
Gerçek bir siber güvenlikçi aslında çok önemli bir noktaya değindin. Hakiki anlamda bu işi bilen insanlar her alanda her şeyden anlayan insanlar. Evet. Ya ben kendim için... Ben yıllarca sistem yönettim. 10 bin bilgisayardan oluşan sistemler. Yeri geldi Oracle dediğimiz en büyük veri tabanlarına yönettim. Her alanda mobil uygulamalar, Apple ortamları dahil kod yazdım, oyun yazdım, şey yazdım. Her ortamda kod yazmışlığım vardır. Bütün bunların üzerine ben ondan sonra siber güvenlikçi olmaya karar verdim ve bunun da çok faydasını gördüm. Çünkü kurumsal da düşünebiliyorsunuz. Ama şunu da belirtmek isterim. Bilgisayar mühendisi kökenli olmayıp da sektörde çok başarılı olan yığınla insan var. Çünkü bu temelinde merak dedim ya. Hı hı. Merak ve tutku hı hı. işi. Bazı insanlar çok zekiler, çok şeyler, sistemden sıkılıyorlar, okuldan sıkılıyorlar. Dolayısıyla bu...
Bir yöne kanalize olma ihtiyacı
yani
duyuyor.
Yani o zekayı, o enerjiyi tatmin eden alan bu siber güvenlik oluyor. Hı hı. Biraz önceki konuyu tamamlamak isterim.
Tabii buyurun.
Biraz önce dediğim gibi mesela bir ABC bakanlığına bir... siber saldırı geldi ve şey oldu. İlginç bir yöntem kullandığını tespit etti ekip. Aynı saldırı belki bir gün sonra başka bir kuruma, iki gün sonra başka bir kuruma gelebilir değil mi? Aynı yerden. Birilerinin yani mümkün oldukça reaksiyon süresinin kısaltılması gerekiyor. Farkındalığın artırılması, reaksiyonun kısaltılması. SOME dediğimiz birilerinin amacı bu. Siber olay müdahale ekipleri. Mantık şu. ABC Bakanlığı'na çok ilginç bir saldırı geldi. Oradaki personel bunu inceledi. Bakın dedi bize böyle bir saldırı geldi. İz bilgileri şunlar. Yöntemleri kullandıkları yöntemler şunlar. Bilginiz olsun diye USAM'a bildiriyorlar. USAM da bununla ilgili bilgileri diğer SOME'leri. Türkiye'deki şu anda 1500'ün zannediyorum üzerine SOME birimi var. İrili ufaklı. Hepsini yayınlıyor. Ve onlar da hemen güvenlik cihazlarına bakın. Şu IP adresinden şu şekilde bir tane zararlı hareket var diye giriyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye çapındaki bir kalkan örülmüş oluyor. Anlatabildim mi? Bu tarz yapılanmalar yapıldı 2013'ten itibaren. Buna yönelik tabii eğitimler, tatbikatlar vesaire gibi birçok etkinlik de düzenleniyor. İster istemez kamuda bu konuda çok ciddi adımlar atmak durumunda oluyor.
Evet, bildiğim kadarıyla enstitüler de kuruluyor. Tabii. Ayrıca farklı kurumlar tarafından. Hı hı. TÜBİTAK'ı biliyorum. Bunun dışında siber güvenlik sertifikasyon programları var.
Uluslararası, ulusal çok var. Evet.
Ne eğitimleri alıyorlar?
Şöyle, ben kendimden bahsedeyim. Hı hı. Kendimi çok anlatmadım. Ben aslında asker kökenliyim. En son siber savunma komutanlığında 3 yıl görev yaptıktan sonra emekli statüsünde ayrıldım. Şu anda sektörde çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ama benim en çok bu sektörde ifa ettiğim şey eğitim vermek. Hem kurumlara gidiyorum, onlara eğitim veriyorum. Hı hı. Hem bireysel anlamda gelenler olursa eğitim veriyoruz. Dolayısıyla Onlara sertifikalar da veriyoruz. Bu herkese bir görev düşüyor. Yani TSE de veriyor. TSE'nin de kendine göre var. İşte TÜBİTAK'ın da var. Uluslararası sertifikalar var. Özellikle çok geçerli olan bazı, ismini vermeme gerek yok burada. Önemli olan insanların teknik olarak o bilgi birikimine ya da o kafa yapısına ulaştığını gösteren bazı sertifikalar var. Onlar da kolay değil. Yani size diyorlar ki işte al sana bir gün zamanın var, 5 tane de kurban bilgisayar al, ele geçir, hepsini bize gönder diyor. Evet. Öyle.
Peki bilgisayarımıza yüklediğimiz o virüs koruma programları bizi korur mu bu tür yazılımlardan?
Güzel bir soru, değil mi? Biz ne kadar güvendeyiz? Aslında bu bir çeşit kedi fare oyunu diyebilirim. Ne anlamda? Saldırı yöntemleri geliştikçe savunma yöntemleri de gelişiyor. Savunma yöntemleri geliştikçe saldırganlar da yeni yöntemler geliştiriyorlar. Eskiden tamamen imza tabanlı sistemler vardı. Ama şimdi ise artık davranışları da takip eden yapay zeka destekli yöntemler de kullanılıyor ve çok daha efektif, çok daha etkinler. Ama dediğim gibi hiçbir zaman %100 güvenemeyiz. Bu bir kedi fare oyunu. Her zaman için onları atlatabilen bir insan çıkacaktır.
Ama biz de bilgisayarlarımızı korumasız bırakmamalıyız.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ne olursa olsun kesinlikle. O virüs koruma programları mutlaka bilgisayarımıza yüklü olmalı.
Kesinlikle.
Teşekkür ediyoruz Sayın Değirmenci katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci stüdyo konuğumuzdu. Biliyorsunuz son yıllarda milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıktı ve hacker kavramı detaylarıyla inceledik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz.
Sağ olun ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.
Yanım tuz deliyim.
Hayatın Sesleri.